Ayrım 4. Suriye'nin Sevri. Amerikan Koridoru. Mehmet Ali Güller. Sayfa 45. 2. Bölüm. Suriye Koridoru. 26 yaşındaki Muhammed Boğazizi işsiz bir bilgisayar mühendisiydi. Arabasına doldurduğu meyve ve sebzeleri satarak geçinmeye çalışıyordu. Bir gün zabıtalar mallarına zorla el koydu. Diren Boğazizi zabıtalardan tokat yedi. O tokat tıpkı 30 Mayıs 2013'te Taksim Gezi Parkı'nda kırmızılı kadına sıkılan biber gazı gibiydi. Boğazizi yediği tokat üzerine 17 Aralık 2010'da valilik önünde kendini yaktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Boğazizi'nin dramı kendisi gibi diplomalı işsiz olan gençlerde büyük öfke yarattı. Boğazizi'nin 4 Ocak 2011'de ölmesi sadece Tunus'ta değil bölgede Arap Halk Hareketleri'nin fitilini yaktı. Sokaklara dökülen diplomalı işsiz gençlerin yaşam pahalılığını ve işsizliği protesto etmesi kısa sürede geniş halk kitlelerinin desteğini aldı. Eylemler öyle büyüdü ki en sonunda 17 Ocak 2011'de Tunus'un 33 yıldır iktidarda olan lideri Zeynel Abidin Bin Ali'yi devirdi. Tunus'taki bu gelişmeler zaten uzun yıllardır kitlesel protesto gösterileri yapan, en son 6 ay önce Tahrir Meydanı'nda 500 bin kişiyle eylem yapan ve kanla bastırılan Mısırlıları da ayağa kaldırdı. 25 Ocak 2011'den itibaren alanlara çıkan Mısırlılar ülkenin 30 yıllık lideri Hüsnü Mübarek'i hedef aldı. ABD önceleri 10 milyonluk Tunus ile 80 milyonluk Mısır'ın aynı olmadığını düşünerek Hüsnü Mübarek'in yıkılmayacağını hesapladı. Ancak Mısır halkı son 10 yıldır hep ayaktaydı. Dahası Süveyş kanalı eylemleri nedeniyle alanlara alışık bir işçi sınıfı da vardı. O nedenle eylemler hem kitleselleşti hem disiplinli hale geldi. Hem de Kahire dışındaki illere yansıdı. Yani Mübarek de Bin Ali gibi gidiciydi. ABD bu süreçte Mübarek'i verip rejimi kurtarmaya soyundu. Bu amaçla örgütlü bir güç olan Müslüman kardeşlerle de temas kurdu. Müslüman kardeşler ABD ile temasın ardından göbeğinde bulunmadıkları bu eylemlere katılmaya başladı. Örgütlülüğün verdiği avantajla da eylemler içinde adım adım inisiyatif aldı. İlginçtir, Gezi Eylemleri diye de isimlendirdiğimiz Haziran Halk Hareketi de bazı paralellikler taşıyor. Örneğin PKK'da Süleyman kardeşler gibi eylemlere katılmamış, hatta açılım ortağı olan iktidardaki AKP hükümetini hedef aldığı için darbe girişimi olarak nitelemişti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talebiyle Öcalan çağrı yapmış ve BDP'nin de Taksim'e çıkmasını istemişti. Böylece halk hareketi bölünecek ve kitle alanlardan çekilecekti. Sonrası da Mısır'la paralellik taşıyor. Haziran Halk Hareketi'ne darbe diyen BDP-HDP daha sonra o eylemlerin kazanımlarını sahiplenmeye, Haziran'daki dinamikleri kendisine bağlamaya çalıştı. Mübarek 11 Şubat 2011 günü devrildi. Müslüman kardeşler durumdan yararlanarak iktidara yöneldi. Aslında Tunus ve Mısır'daki gelişmeler 2008 küresel krizine tepki zemininde doğmuştu. Çünkü bu coğrafya o krizi en derin hisseden coğrafyaydı. O nedenle hızla başka ülkelere de yayıldı. Bahreyn ve Yemen'de de halk hareketleri patladı. ABD gelişmeler karşısında 3 önemli hamle yaptı. 1. Birincisi, kendisine yakın isimlerin iktidarda olduğu ülkelerdeki halk hareketine soktuğu gruplarla halk hareketinin yönünü değiştirmeye ve eylemleri manipüle etmeye çalıştı. 2. İkincisi, Mısır örneğinde olduğu gibi mübarek olmuyorsa iktidara bari Müslüman kardeşler gelsin istedi. 3. Üçüncüsü de Amerikan karşıtı olarak bilinen ülkelerde kalkışma kışkırtarak ters basınç yaratmaya çalıştı. Tunus, Mısır, Bahreyn ve Yemen'deki eylemlere bakılırsa ABD eylemlere soktuğu gruplarla halk hareketinin yönünü istediği gibi değiştiremedi. Yani ABD'nin etkilediği gruplar eylemleri ve o ülkeyi etkilemedi. Ancak Türkiye gibi müttefik ülkeleri etkiledi. Eylemlere katılan kimi gruplar nedeniyle aslında halk hareketinin ABD işi olduğu, Sorosçu olduğu şeklinde karalamalar Türkiye'de sıkça yapıldı. Oysa çağımızın şu önemli gerçeğini ünlü ABD'li stratejist Zbigniew Brzezinski çok iyi görüyordu ve gerçek bir halk hareketinin yönünü değiştirebilmek eskisi kadar kolay değildi. Önceleri 1 milyon kişiyi kontrol etmek, 1 milyon kişiyi öldürmekten daha kolaydı. Bugün 1 milyon kişiyi öldürmek, 1 milyon kişiyi kontrol etmekten son derece kolaydır. It's easier to kill a million people than it's to Control Them, Zbigniew Brzezinski, 21 Kasım 2018, http://www.bilderberger.ch/p=3412. ABD'nin mübarek yerini Müslüman kardeşler tercihi ise derslerle doludur. O nedenle ABD'nin 3. hamlesine geçmeden önce bu konunun üzerinde durmalıyız. Mübarek Mursi Sisi. Mübareğin 11 Şubat 2011'de devrilmesinden sonra ipler en örgütlü güç olduğu için adım adım Müslüman kardeşlerin, İhvan'ın eline geçti. Bu durum mübareği verip rejimi kurtarmak isteyen ABD için de zorunlu tercihti. Zira ABD'nin 26 Mart 1979 tarihli Camp David Anlaşması ile inşa ettiği rejim, İsrail'in güvenliğinin teminatıydı ve ABD İsrail'in koruması için uğraşıyordu. Bu nedenle Mısır Devleti içine yuvalanmış Amerikancık kuvvetler de Müslüman kardeşlerin devrimi çalmasına ve iktidara konmasına doğrudan ve dolaylı destekler verdiler. Ve 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ancak %25 oy alabilen Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi, ikinci turda ve düşük katılımda %52 oy alarak iktidarı çalmış oldu. Mursi kuşkusuz mübarek rejimine göre daha iyiydi. Üstelik Kalk Hareketi'ni yapan kuvvetlerin dinamikliği onu sınırlıyordu. Bu nedenle hem iyi işler yapmak zorunda kaldı ama hem de fırsatlardan yararlanıp İhvan diktatörlüğü inşa etmeye başladı. Fakat bu uzun süre götürülemez bir durumdu. Nitekim halk devrimi çalan Mursi'ye karşı ayaklanmaya başladı. 30 Haziran 2013'te Mursi'yi devirmek üzere yeniden tahrir meydanına çıkan gruplar kararlıydı. Birkaç gün boyunca Mursi'nin istifasını istediler, aksi takdirde sarayı basacaklardı. Mursi ise Mısır ordusunun tahrir meydanını dağıtmasını istedi. Kuşkusuz bu 10 yıldır meydan deneyim bulunan Mısır halkı ile çatışma ve kan demekti. Mısır ordusu bu noktada sıkıştı ve ya Mursi ya da halk tercihi yapmak zorunda kaldı. Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin halktan yana tercih yapması 3 Temmuz 2013'te Mursi'nin yıkılmasını getirdi. Fakat halk hareketine önderlik eden gruplar arasında ciddi bir ittifak kurulamaması ve bu gruplardan birinin daha ağır basamaması nedeniyle bu kez iktidar boşluğundan Sisi yararlandı ve Mursi'nin yerine bu kez o devlet başkanı oldu. Bu noktada da Mısır ile Türkiye arasında kimi paralellikler kurabiliriz? Şöyle ki, Türkiye'de milyonların katıldığı Haziran Halk Hareketi de harekete dahil olan örgütlü kuvvetlerin çapının çok çok üzerindeydi. Hareket büyük bir dalgaydı ve o dalgayı kucaklayacak ölçekli bir örgüt yoktu. Bu gibi durumlar kaçınılmaz olarak halk hareketinin kesin bir sonuç alamamasına yol açmaktadır. Ama halk hareketleri Mısır'da da, Türkiye'de de, başka ülkelerde de hep sinüzoidal dalga gibidir, düz bir doğru değildir, inişler ve çıkışlar vardır hep. Tamam, Mısır Halk Hareketi'nin hakkını verecek bir iktidar oluşmamıştı ama toplama bakılırsa 2012'nin Mursi'si 2010'un mübareğinden ve 2013'ün Sisi'si de 2012'nin Mursi'sinden daha tercih edilebilir özellikteydi. Mısır Halk Hareketi dinamizmini kendisini daha iyi temsil eden bir iktidar oluşturana kadar mutlaka devam ettirecektir. Bu bölümde son olarak mübareği deviren eylemleri, Amerikancı ve Sorosçu diye karalayan çevrelerin bu kez Mursi'nin devrilmesinde Amerikancı darbe diye lekelemeye çalışmasının üzerinde duracağız. Soru ve olgulara dayanan yanıtlarla meseleyi daha da berraklaştıracağız. ABD 30 Haziran 2013'te Mısır halkının alanlara çıkmasını ve Muhammed Mursi'nin istifasını istemesini nasıl değerlendirdi? Mursi'nin devrilmesinden birkaç gün önce ABD'nin Kahire Büyükelçisi Ann Patterson, Mursi'nin demokratik yoldan seçildiğini söyleyerek sokak gösterilerinden kaçınılmasını istedi. Amerika'nın Sesi 11 Temmuz 2013. Peki ABD Mısır ordusunun darbe yapmasını ve Mursi'yi yıkmasını mı istedi? Washington Enstitüsü Başkanı Robert Sutloff'un şu sözleri tersini işaret ediyor. ABD Mısır ordusunun siyasi sürece müdahale etmemesi yönünde uyardı. Onlara tavsiyede bulunduk ama bu tavsiyeye uyulmadı. Amerika'nın Sesi 12 Temmuz 2013. ABD Müslüman kardeşler, İhvan karşıtı mı, darbenin kurumsallaşmasını mı yoksa sürecin bir an önce normalleşmesini mi istiyor? Yanıtı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki'den dinleyelim. Müslüman kardeşlerin temsilcileriyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Onların bu sürecin parçası olmasını istiyoruz. Aynı yerde. Amerika'nın Sesi, 12 Temmuz 2013. Yine Washington Enstitüsü Başkanı Robert Sutloff'un açıklaması da bu gerçeği ortaya koyuyor. Mısır'da sivil yönetim sürecinin tesis edilmesi için uğraşıyoruz. Amerika'nın Sesi, 12 Temmuz 2013. Libya ve Suriye'de Batı destekli kalkışma. Gelelim halk hareketleri karşısında ABD'nin yaptığı üçüncü hamleye. Yani Amerikan karşıtı olarak bilinen ülkelerde kalkışma kışkırtarak ters basınç yaratmaya çalışmasına. ABD 14 Mart 2011'de İstanbul'da Değişim Liderleri Zirvesi'ni topladı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasındaki şu vurgular Atlantik cephesinin gireceği yeni yönelimi işaret ediyordu. Erdoğan, değişime yardımcı olmak, istikamet tavsiyelerinde bulunmakla mükellefiz derken, Davutoğlu da eğer aktif bir öncülükle değişim liderliği yürütemezsek, biz bu coğrafyada bu gelişmelerden en olumsuz etkilenen ülke oluruz. Davutoğlu'ndan Liderler Zirvesi'nde Değişim Dersi, Yeni Şafak, 14 Mart 2011, https://www.yenishafak.com.tr/politika/davutoglundan-liderler-zirvesinde-30-82-58 uyarısında bulunuyordu. Tam bu süreçte Amerikan karşıtı rejimlerin bulunduğu Libya ve Suriye'de kalkışmalar başladı. Bu noktada önemli belirtelim, aslında ABD açısından her şey yolunda gitse, Washington, Irak'tan sonra 2006 yılında Suriye'de Esad'ı devirmeye başlayacaktı. Nitekim yıllar sonra ortaya çıkan WikiLeaks belgeleri de bu gerçeği doğruluyordu. Julian Assange, bu önemli gerçeği The WikiLeaks Files adlı yeni kitabında 2006 tarihli yazışmaları yayınlayarak ortaya koydu. Suriye'ye ilişkin bilgi 2006 yılına ait. ABD'nin Şam Büyükelçisi William Roebuck, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini devirme planının nasıl tartışıldığını sürekli anlatıyordu. Plana göre hükümet üyeleri arasında paranoya yaratacak korku tohumları ekilecekti ve Şiilerle Sünniler karşı karşıya getirilecekti. Esad'ı devirmek, kriz başlamadan yıllar önce ABD'nin gündemindeydi. Sputnik, 10 Eylül 2015, https://tr.sputniknews.com/abd/2015-09-10-17-66-38-95.html. Bu iki kalkışmanın Tunus ve Mısır'daki halk hareketiyle hiçbir ilgisinin olmadığının en önemli göstergesi silahlı olmasıydı. Libya ve Suriye'de ayağa kalkanlar Tunus ve Mısır'dan farklı olarak silaha sarılmıştı. Suriye'de 18 Mart 2011'de başlayan eylemlerde silah kullanılmasına karşı çıkan muhalifler de vardı kuşkusuz. Örneğin bunlardan Ulusal Koordinasyon Kurulu'nun lideri Heysam Menna ilk eylemin başladığı 18 Mart gününden 20 gün sonra 8 Nisan'da El Menar'a verdiği demeçte kendilerine iki kanaldan silah teklifi yapıldığını açıkladı. ABD gerçekten IŞİD'i yok etmeyi hedefliyor mu? Rusya'nın Sesi Radyosu, 15 Eylül 2014. https://www.rsfme.rad.o.com/2014-09-15/abd-gerçekten-isit-i-yok-etmeyi-hedefliyor/mu/. Libya kolay düştü. Zaten küçük bir devletti ve aşiretlere dayanan yapı hızla çözülmeye başladı. En sonunda Türkiye'nin de katıldığı bir NATO saldırısıyla Kaddafi yıkıldı. Bugün Libya fiilen ikiye bölünmüş durumda. İki ayrı merkezde iki ayrı kuvvet kendini hükümet ilan etmiş durumda. Fakat Suriye Libya değildi. Hem büyük bir ülkeydi hem de İsrail'e karşı direniş cephesinde olduğu için İran'ın tam desteğine sahipti. Öte yandan Libya'da yanılan Çin ve Rusya bu kez aynı hatayı yapmayacaktı. Pekin ve Moskova o nedenle BM Güvenlik Konseyi'nde sonuna kadar direndi ve Batı'nın Suriye'yi parçalamasını olanak verecek bir kararın çıkmasının önüne geçti. Rusya ayrıca askeri anlamda da Şam yönetimine destek verdi. Zira Suriye'nin Tartus limanında Rusya'nın askeri üssü vardı ve Suriye'nin düşmesi ABD'ye Batı Asya'da büyük üstünlük sağlayacaktı. Model ortak, AKP hükümeti. 18 Mart 2011'de Suriye'de silahlı eylemlerin başlamasıyla birlikte AKP hükümeti sınırda çadır kentte inşa etmeye başladı. Sınıra henüz yığılan yoktu ama AKP hükümeti olacağını öngörüyordu. Ardından batıda yaşayan çeşitli Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye başladı ve Esad'a karşı organizasyonlar inşa etmeye başladılar. Bu gelişmelerden anlaşıldı ki AKP hükümeti Suriye konusunda önemli bir role, temel bir göreve sahipti. AKP hükümeti Atlantik cephesinin Suriye hedefinin iki nedenle baş aktörüydü. Birincisi AKP hükümeti Asya Pasifik merkezli güvenlik doktrini ile Çin'i çevrelemeye yönelen ABD'nin Orta Doğu'daki işlerini devralmıştı. ABD bu nedenle Türkiye'yi model ortak diye niteliyordu. İkincisi AKP hükümeti BOP eş başkanlığını yürütüyordu ve ABD'nin Irak'ın kuzeyini Suriye'nin kuzeyinden Doğu Akdeniz'e açmak BOP'un merkezi hedefiydi. Diğer yandan Türkiye'nin Suriye'ye komşu olması, 910 kilometrelik sınırı olması gibi nedenlerde AKP hükümetini Suriye konusunda baş aktör haline getiriyordu. AKP hükümetinin Suriye politikası 4 ayrı dönem içerdi. Birinci dönem AKP'nin Esad'ı hızla devirme ve Suriye'de ihvan iktidarı kurma hedefi dönemiydi. İkinci dönem AKP'nin Suudi Arabistan ve Katar'la Suriye'yi üçe bölme hedefi dönemiydi. Üçüncü dönem AKP'nin Türkiye'yi Kürtlerle büyütme hedefli dönemiydi. Dördüncü dönem ise IŞİD'le mücadele ve 82. İl Halep hedefli dönemiydi. Şimdi bazı bölümleri iç içe geçen bu dört dönemi inceleyelim. AKP'nin Esad'ı hızla devirme ve ihvan iktidarı kurma hedefi. Erdoğan ve Davutoğlu olayların hemen başında Beşar Esad'a iktidarı ihvanla paylaşmayı dayattı. Şam rejimi haliyle bu dayatmayı reddetti. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Ankara'da yalanlanmayan şu açıklaması AKP hükümetinin Suriye politikasının birinci dönemini ortaya koymaktadır. Türkiye'nin intikamcılığı krizin en başında başladı. Biz Ahmet Davutoğlu'nun tıpkı Mısır'da olduğu gibi Müslüman kardeşlerin iktidara alınmasına dair isteğini reddettik. Velid Muallim'den çarpıcı açıklamalar. Yakın Doğu Haber 20 Ağustos 2015. http://www.yedh.com.tr/hd1401-alt-velid-muallimden-garbici-acıklamalar.html. Velid Muallim'in açıkladığı bu durum olayların ilk başladığı süreçte de gündeme gelmişti. Ahram gazetesine göre Erdoğan ve Davutoğlu dördü önemli bakanlık olmak üzere kabinenin dörtte birini Esad'dan istemişti. AKP hükümeti bunun karşılığında ayaklanmayı bastırmada Esad'a yardım edecekti. Türkiye ve Mısır'dan sonra Suriye'de de Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesi İran karşıtı cepheyi büyütecekti. Suriye'deki ayaklanmadan 2 yıl önce Esad'a Müslüman kardeşler, ihvan için bastıran Erdoğan hükümeti ayaklanma ile birlikte artık bunu mümkün görüyordu. 2 yıl önce şu olmuştu. Suriye'deki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün lideri Gazvan Masri isimli biriydi ve Türkiye'de yaşamaktaydı. Gazi Mısırlı adını kullanan Gazvan Masri, Erdoğan'ın arkadaşıydı ve MÜSİAD'ın Yüksek İstişare Heyeti üyesi ve Orta Doğu Koordinatörüydü. Müslüman Kardeşler'in Türkiye'deki diğer bir önemli adamı da Cemalettin Kerim'di. Dış ticaretle uğraşan Kerim, Mazlum Der ve İHH'nin de sponsoruydu. Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Nidal Kabalan, Gazi Mısırlı ile ilgili çarpıcı bir bilgi açıklamıştı. Esad 2009 yılında İstanbul'a geldiğinde Sayın Erdoğan bu adamı tanıştırdı ve "Lütfen kardeşim Esad, bu adama yardım edin" dedi. Eylemlerin çoğunu işte bu Gazi Mısırlı organize ediyor. Bizzat Esad tarafından Suriye'ye dönmesi çağrısı yapılarak hoş karşılandı. Bu 1,5 sene önceydi ve bu çağrıya tek bir yanıt vermedi. Müslüman Kardeşler'in lideri Erdoğan'ın arkadaşı. Aydınlık 3 Haziran 2011 sayfa 6. Erdoğan, Gazi Mısırlı sayesinde hızla Türkiye'de Suriye muhalefeti organizasyonuna soyundu. Nisan-Mayıs-Haziran 2011'de Suriye muhalefeti İstanbul ve Antalya'da toplandı ve AKP hükümeti Esad'ı devirme hedefini ilan etti. Erdoğan iç kamuoyundan gelen tepkilere de 7 Ağustos 2011'de "Suriye bizim iç meselemizdir" yanıtını verdi. AKP hükümeti, Batı'da yaşayan sözde muhalefet liderlerinin oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi, SUK ve onlara bağlı olarak kurulan Özgür Suriye Ordusu, ÖSO ile hızla Esad'ı devireceğini düşünüyordu. Öyle ki Esad'ın 15 gün içinde devrileceğini söylüyor, Şam'daki Emevi Camii'nde zafer namazı kılacaklarını meydanlardan haykırıyorlardı. Elbette Esad 15 günde devrilmedi. Davutoğlu da hedefi 6 aya çıkardı. Bu süreçte Suudi Arabistan ve Katar'ın finans desteğiyle dünyadan Suriye'ye terörist sevkiyatı yapılmaya başlandı. Türkiye sınırından elini kolunu sallayarak Suriye'ye savaşmaya giden teröristler tekrar dönüyor ve hatta AKP hükümetinin hazırladığı çadır kentlerde kalıyorlardı. Ancak Esad ve Suriye halkı AKP hükümetinin beklentisinin tersine direniyordu ve yıkılmıyordu. 6 ay böylece geçti ve o 2012 yılından itibaren Suriye'yi bölme hedefli döneme geçildi. Suriye'yi 3'e bölme hedefli dönem. Suriye'yi bölme hedefli dönemin en önemli özelliği Suriye'ye terör ihracının uluslararasılaşmasıydı. Artık sadece ağırlıklı olarak Suriye'den ve bölgeden değil, Bosna, Çeçenistan, Libya ve Afganistan'dan terörist akını başlamıştı. Savaş deneyimi olan bu teröristlere yol verilerek sahadaki durumun Esad aleyhine çevrilebileceği düşünülmüştü. Bu yeni sürecin esas sahibi ABD'ydi ve uzmanı olduğu özel savaşı taşeronlarına uygulatacaktı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bu özel savaşın siyasi, Adana İncirlik Üssü de askeri merkezi olacaktı. CIA ve Pentagon'un özel harekatçı subayları Adana ve Hatay'da Suriyeli muhalifleri eğitip sahaya sürecekti. Ancak sonradan da net bir şekilde görüldüğü gibi savaş deneyimi olan bu teröristler yeni sorunlar yaratacaktı. Önce El-Nusra'ya, ardından da IŞİD'e inisiyatif kazandıran gelişmeler sınırların açılmasıyla başlamıştı. Öte yandan bu dönemde ABD'nin Suriye'deki taşeronları olan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar arasında Suriye Ulusal Koalisyonu'na kimin hakim olacağı rekabeti de başladı. Zira bu, olur da Esad yıkılırsa Suriye'ye kimin nüfuz edeceği anlamına geliyordu. Böyle olduğu için rekabet kimi zaman sertleşti. Tarafların kontrol ettiği örgütler zaman zaman karşı karşıya geldi, her grup kendi egemenlik alanını inşa etmeye soyuldu. Bu süreç zamanla Suudi Arabistan'ı bir tarafa, Türkiye ile Katar'ı diğer tarafa düşürdü. Bu saflaşmada kuşkusuz Mısır'daki ayrışmanın da etkisi vardı. Riyad, Müslüman kardeşler çekincesi nedeniyle Mursi'nin yıkılmasını ve Sisi'nin iktidarını destekledi. Ankara ve Doha ise Mursi'yi destekledi, Sisi'yi tanımadı. Sonradan ABD'nin müdahalesi oldu ve Suriye Ulusal Konseyi, SUK, yerine Suriye Ulusal Koalisyonu, SUKO kurulduysa da rekabet 2 Mart 2015 tarihinde Riyad'da yapılan Erdoğan-Kral Selman anlaşmasına kadar sürdü. Ancak bu rekabet hiçbir zaman bu ülkeleri Esad'ı devirme hedefinden ve ortaklığından alıkoymadı. Dahası 3 ülkede bu dönemde ABD'yi Suriye'ye açık müdahaleye davet etti. Bu dönem 20 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da yaşanan bir kimyasal komployla kapandı. İddia şuydu: Esad yönetimi Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmıştı ve çocuklar dahil 1300 kişiyi katletmişti. Haberle birlikte Atlantik medyası kirli bir savaş başlattı. Esad karşıtı yayınlarla dünya kamuoyunu ABD'nin Suriye'yi vurmasını hazırladı. Ancak ortada Şam'ın bir kimyasal saldırısı yok, fakat Atlantik koalisyonunun kimyasal komplosu vardı. Esad 3 aydır taarruzdaydı ve Atlantik kuvvetlerini adım adım kuzeye püskürtüyordu. Yani kimyasal silah kullanmaya ihtiyacı yoktu. Şam yönetiminin eli bu kadar güçlüyken kendisinin uluslararası kamuoyunda sıkıştıracak bir suçu işlemesi mantığa da aykırıydı. Ayrıca Şam yönetiminin davet ettiği BM denetçileri Suriye'ye gelmişken kimyasal silah kullanması intihar olurdu. Amaç belliydi. Bir türlü direnci kırılamayan Esad'ı bir de bu tür kirli yöntemlerle sıkıştırmayı denemişlerdi. Önce Rusya'nın ve sonra Çin'in burada kararlı durması ve Suriye'yi bu kirli komploda yalnız bırakmaması bir süre sonra hakim iklimi değiştirdi. Üstelik ABD Başkanı Barack Obama mevcut koşulları görüyor ve Suriye'ye saldırmaya cesaret edemiyordu. En sonunda Moskova'nın Cenevre sürecine razı oldu ve 2 ay boyunca süren savaş ha başladı ha başlayacak havası toptan ortadan kalktı. Ancak özel savaş sürecekti. 4. ayrımın sonu sayfa 55.